Ayrım 65.
Sayfa 499. Bu benzerleri arasında gerçekten de acınmaya layık, anası babası olup da öksüz sayılan çocuklardan biriydi. Bu çocuk kendini ancak sokakta rahat hissediyordu. Sokağın kaldırımı anasının kalbinden daha yumuşaktı. Ailesi onu bir tekmeyle hayata atmıştı. O da safiyetle kaçıp gitmişti. Bu gürültücü, soluk renkli, çevik, uyanık, alaycı, muzip, hareketli, hasta görünüşlü bir çocuktu. Gider gelirdi, türkü söylerdi, oyun oynardı, sağda solda çöplenirdi. Biraz hırsızlık ederdi ama kedilerle küçük kuşlar gibi neşeyle çalardı. Haylaz denince gülerdi, serseri denince kızardı. Yatacak yeri, ekmeği, ateşi, sevgisi yoktu ama özgür olduğu için neşeliydi. Bu zavallı yaratıklar büyüdükleri zaman hemen daima toplum düzeninin çarkına rastlarlar, ezilirler. Ama çocuk oldukları sürece küçük olduklarından yakalanmazlar. En küçük delik onları kurtarır. Yalnız bu küçük ne kadar yüzüstü bırakılmış olursa olsun arada sırada 2-3 ayda bir dur hele gidip annemi bir göreyim derdi. O zaman caddeden, sirkten, Saint Martin kapısından ayrılır, rıhtımlara iner, köprüleri geçer, varoşlara gelir, düşkünler evine ulaşır. Nereye gelirdi? Okuyucunun daha önceden bildiği şu çift numaraya, 50-52'ye, Gorbo harabesine. Genellikle ıssız olan, ezeli kiralık odalar tabelasıyla bezenen 50-52 numaralı harabede ender rastlanan şey, zaten Paris'te daima olduğu gibi aralarında hiçbir bağ, hiçbir ilişik olmayan birçok kimseler oturuyordu. Hepsi yoksul kimselerdi. Maddi sıkıntıda olan küçük burjuvadan başlayıp sefaletten sefalete giderek, toplumun şu hor görülen tabakasına, medeniyetin bütün maddi şeylerinin gelip dayandığı şu iki yaratığa, çamurları süpüren lağımcı ile eski elbiseleri, paçavraları toplayan eskiciye kadar uzanan yoksul sınıf. Jean Valjean zamanındaki önemli kiracı ölmüştü, tıpkı benzeri bir başkası onun yerini almıştı. Bilmem hangi filozof, hiçbir zaman yaşlı kadın yokluğu olmaz demiş. Bu yeni yaşlı kadının adı Bayan Burgon'du. Hayatında üç papağanın hanedanlığından başka önemli hiçbir şey görmemişti. Bunların her biri sırasıyla onun ruhuna hükmetmişlerdi. Harabede oturanların en sefili baba, ana, bir de oldukça büyümüş iki kızdan ibaret olan dört kişilik bir aileydi. Dördü birden daha önce anlatmış olduğumuz hücrelerden birinde kalıyorlardı. Bu ailenin ilk bakışta sonsuz yokluğundan başka bir özelliği yoktu. Baba odayı kiralarken adının Jondrette olduğunu söylemişti. Önemli kiracının unutulmaz deyimini kullanarak söylersek, garip bir şekilde hiçin taşınmasına benzeyen yerleşmesinden bir süre sonra Jondrette bu kadına kendinden önceki gibi hem kapıcılık eden hem de merdiveni süpüren bu kadına, falanca ana, biri gelip de bir Polonyalı, bir İtalyan, belki de bir İspanyol ararsa aranan benim demişti. Bu aile neşeli, küçük baldırı çıplağın ailesiydi. Çocuk oraya geliyordu, ancak yoksulluk, sıkıntı bulunuyordu. İşin en acı tarafı da şu ki hiçbir gülümseyişle karşılaşmıyordu. Ocakta soğuk, kalplerde soğuk. İçeri girince nereden geliyorsun diye sorarlardı. Sokaktan derdi. Giderken de nereye gidiyorsun diye sorarlardı. O da sokağa derdi. Anası ona buraya ne yapmaya geliyorsun diye sorardı. Bu çocuk sevgi yokluğu içinde yaşıyordu. Tıpkı mahzende yetişen renksiz bitkiler gibi. Böyle olmaktan acı duymuyordu. Kimseye de bu yüzden kızmıyordu. Aslında bir babanın, bir ananın nasıl olması gerektiğini bilmiyordu. Zaten annesi onun kız kardeşlerini seviyordu. Şunu söylemeyi unuttuk ki, Temple Caddesi'nde bu çocuğa herkes küçük gavroş diyordu. Niçin gavroş adını almıştı? Belki de kendine baba edindiği adam Jondrette adını taşıdığı içindi. Bağları koparmak bazı sefil ailelerin içgüdüsü gibidir. Corbeau harabeliğinde Jondrette'lerin oturduğu oda koridorun ucundaki en son odaydı. Yandaki hücrede Bay Marius adında pek yoksul bir delikanlı oturuyordu. Marius'un kim olduğunu anlatalım. İkinci kitap. Büyük Burjuva. 1. 90 yaş 32 diş. Buşera sokağında, Normandi sokağında, Saint-Ong sokağında oturanlar arasında Bay Guy Norman adında yaşlı bir adamın hatırasını saklayan, ondan hala övgüyle söz eden eskiler bulunur. Bunlar gençken o adamcağız yaşlıydı. Bu gölge geçmiş denilen o belirsiz gölgeler kaynaşmasına hüzünle dönüp bakanlar için Temple sokağına yakın olan dolambaçlı sokaklarda büsbütün kaybolmamıştır. Bu sokaklara 14. Louis devrinde bütün eyaletlerin adını vermişlerdi. Tıpkı günümüzde yeni kurulan Tivoli mahallesi sokaklarına Avrupa başkent adlarının verilmesi gibi. Yeri gelmişken söyleyelim, ilerlemenin gözle görüldüğü bir ileriliktir bu. 1831'de hayatta olan Bay Guy Norman, ancak uzun zaman yaşadıkları için görülmeye değer, eskiden herkese benzediklerinden dolayı, bugünse artık hiç kimseye benzemediklerinden dolayı garip olan insanlardan biriydi. Bambaşka bir ihtiyardı bu. Gerçekten de başka bir çağın adamıydı. 18. yüzyılın gerçek eksiksiz, biraz da azametli bir burjuvasıydı. Markilerin markilik ünvanlarını taşımaları gibi o da eski burjuvaları temsil ediyordu. 90 yaşını aşmıştı, dimdik yürüyordu, güçlü bir sesle konuşuyordu. Gözleri iyi görüyordu, şarabını su katmadan içiyordu, iyi yiyordu, iyi uyuyordu, horluyordu. Ağzında 32 dişi tam duruyordu. Yalnız okumak için gözlük takıyordu. Daima aşık mizaçlıydı ama 10 yıldan beri kadınlarla ilgisini büsbütün kestiğini söylüyordu. Artık kimsenin hoşuna gidemeyeceğini söylüyordu. Çok yaşlıyım demiyordu ama çok yoksulum diyordu. Servetimi kaybetmemiş olsaydım diyordu. Gerçekten de 15 bin liraya yakın bir geliri kalmıştı. Bütün emeli bir mirasa konup gelirini 100 bin franka yükseltip sevgililer edinebilmekti. Görüldüğü gibi Bay de Voltaire gibi bütün ömürlerince ölüm halinde olan hastalıklı çelimsiz 80'liklerden değildi. Çatlak testi bazen daha çok dayanır dedikleri gibi hasta sakat bir insanın uzun ömrü değildi bu. Bu neşeli dinç ihtiyar daima sıhhatli yaşamıştı. Hep yüzeyde kalırdı, aceleciydi, çabucak öfkelenirdi. Her vesileyle öfkeye kapılırdı, çoğunlukla haksız yere kızardı. Kendisine itiraz edilince bastonunu kaldırırdı. 14. Louis devrinde olduğu gibi adamları döverdi. 50 yaşını geçmiş, evlenmemiş bir kızı vardı. Öfkelendiği zaman onu bir hayli döverdi, hiç çekinmeden de kamçılayabilirdi. Kızı onun gözünde hep 8 yaşında gibiydi. Hizmetçilerine okkalı tokatlar atar, ah koca karı derdi. Ettiği küfürlerden biri de şuydu, terliğimin sol teki. Pek garip, sakin halleri de vardı. Eskiden tımarhaneye girmiş çıkmış bir berber vardı, hoppa bir berber kadınla evliydi. Adam Bay Guy Norman'ı hiç sevmezdi çünkü karısını ondan kıskanıyordu. İşte Bay Guy Norman her gün gider bu berbere tıraş olurdu. Her hususta kendi ferasetine hayrandı, pek akıllı olduğunu iddia ederdi. İşte sözlerinden biri. Gerçekten de oldukça ferasetliyimdir. Beni bir pire ısırdığı zaman hangi kadından geldiğini anlayabilirim. En sık kullandığı kelimeler duygulu adamla tabiattı. Bu son kelimeye çağımızın verdiği büyük derin anlamı vermezdi ama onu ocakbaşı hicivlerine kendi usulünce katardı. Medeniyetin her şeyden bir parçaya sahip olabilmesi için tabiat ona eğlenceli barbarlık örneklerine varıncaya kadar her şeyi veriyor derdi. Avrupa'da, Asya'dan, Afrika'dan örnekler vardır. Yalnız elbette ki küçük boyda. Kedi bir salon kaplanıdır, kertenkele bir cep timsahıdır, opera dansözleri pembe derili vahşi kadınlardır. Erkekleri yemezler, onların sırtından yaşarlar. Ya da sihirbazdırlar, erkekleri istiridye haline sokup yutarlar. Karayipliler ancak kemikleri bırakırlar, bunlar istiridyenin kabuklarını bırakırlar. İşte bizim adetlerimiz bunlar, biz yutmuyoruz, kemiriyoruz, Kökünü kurutmuyoruz, tırmalıyoruz. 2. Aslan ininden belli olur. Mare'de Fille du Calvaire sokağında 6 numarada oturuyordu. Ev kendisinindi. Bu ev o günden bu yana yıkıldı, yeniden yapıldı. Paris sokaklarının maruz kaldığı bu numaralama devriminde numarası da değişmiştir muhakkak. Sokakla bahçeler arasında birinci katta tavanlara kadar çobanların hayatlarını canlandıran gobelen, bove duvar halılarıyla döşenmiş eski geniş bir daireyi işgal ediyordu. Tavanlardaki, duvarlardaki konular küçük boyda olarak koltuklarda da tekrarlanıyordu. Karyolasının çevresinde 9 dilimli koromandel lakesinden bir paravan vardı. Pencerelerde uzun geniş perdeler asılıydı, orada şahane büyük kıvrımlar meydana getiriyordu. Hemen pencerelerin altındaki bahçe köşede bulunan pencereye, bu yaşlı adamın keyifle inip çıktığı 12-15 basamak bir merdivenle bağlanıyordu. Yatak odasına bitişik olan kütüphaneden başka pek önem verdiği küçük bir salonu vardı. Bu aşk köşesinin duvarları zambaklarla, çiçeklerle işlenmiş hasırlarla kaplıydı. Bu hasırları Monsieur de Vivonne metresi için kendi forsalarına sipariş etmiş, 14. Louis'nin kalyonlarında işletmişti. Bay Guy Norman'a bunlar 100 yaşında ölen, ana tarafından akraba olduğu sert bir büyük teyzeden miras kalmıştı. İki kere evlenmişti. Tavırları hiçbir zaman olmadığı saray adamıyla olabileceği bir adliye mensubu tavırlarının tam ortasındaydı. Neşeliydi, isterse pek yumuşak, pek sevimli olurdu. Gençliğinde daima eşleri tarafından aldatılan, metresleri tarafından hiç aldatılmayan erkeklerdendi. Çünkü dünyanın en suratsız eşi, en sevimli aşığıydı. Resimden iyi anlardı. Yatak odasında Jordan'ın yaptığı, kim olduğu bilinmeyen birinin fevkalade bir portresi vardı. Resim geniş fırça vuruşlarıyla, milyonlarca ayrıntılarla, düzeni çok zor bir eser şeklinde sanki gelişi güzel yapılmıştı. Bay Guy Norman'ın elbisesi 15. Louis devrinden değildi, hatta 16. Louis bile değildi. Direktuar devrinin züppelerinin kostümüydü. Kendini o zamana kadar genç sanmış, modaları takip etmişti. Elbisesi ince dradandı, gayet geniş klapaları, tören elbisesi gibi uzun bir kuyruğu, iri çelik düğmeleri vardı. Buna ek olarak da kısa bir pantolon, tokalı iskarpinler. Daima ellerini yelek ceplerine sokardı. Amirane bir tavırla, Fransız devrimi bir serseri yığınıdır derdi. 3. Luc Esprit. 16 yaşındayken bir akşam operada bir şerefe nail olmuştu. O tarihte bir hayli olgun, ünlü iki güzel kadın vardı ki Voltaire bunları pek övmüştü. Bu iki kadın, Camarga ile Sale, ona dürbünle bakmışlardı. İki ateş arasında kalınca kahramanca geri çekilmiş, kendisi gibi 16 yaşında bir kedi kadar kimsenin tanımadığı, kendisinin aşık olduğu Naenri adındaki küçük dansöz kızcağıza doğru gitmişti. Pek bol hatırası vardı, haykırırdı. Kendisini gizli duygular içinde kıvır kıvır firuzeden süsleriyle, yeni zengin işi renkteki elbisesiyle, heyecan uyandıran manşonuyla, son defa Longchamp'da gördüğümde şu Guimard, Guimardini, Guimardinet ne kadar da güzeldi. Delikanlılığında bir Nain Londren ceketi giymişti, bunu sevinçle, taşkınlıkla anlatırdı. Doğunun doğulu bir türkü gibi giyinmiştim derdi. Onu 20 yaşındayken tesadüfen görmüş olan Madame de Buffle tatlı kaçık diye sıfatlandırmıştı. Siyasette iktidarda rastladığı bütün adlar onu dehşete düşürüyordu çünkü onları seviyesiz, adi buluyordu. Gazeteleri kendi dediği gibi havadis kağıtlarını, gevezeleri, kahkahalarını zor tutarak okurdu. "Oo" derdi, "kimdir bu insanlar? Corbière, Uman, Casimir Perier, hepsi de başımıza bakan olmuşlar." Bir gazetede şöyle bir haberi hayal ediyorum. Bay Guy Norman bakan, pek gülünç olurdu doğrusu. Evet ama hepsi öylesine aptal ki bu da pekala olurdu. Her şeyi alayla, uygun ya da uygunsuz adıyla söylerdi, kadınların önünde de hiç çekinmezdi. Kaba sözleri, ayıp şeyleri, pis kelimeleri anlatılamaz bir sakinlikle, hiç de şaşırmaz gibi bir halle söylerdi ki bu da hoşa giderdi. Devrinin laubaliliğiydi bu. Dikkat edilecek bir husustur ki şiirde teşbih devri, nesirde açık saçık sözler devri olmuştu. İsim babası onun bir deha adamı olacağını tahmin etmiş, ona şu anlamlı iki adı vermişti. Luc Esprit. Dipnot, Luc İncil'in dört yazarından biridir. Jacques Esprit, 1611-1678 ünlü bir Fransız ahlakçısıdır. 4. 100 yaşına niyetli. Çocukluğunda doğduğu şehir olan Moulin'deki kolejde mükafatlar almıştı. Nevers dükü dediği Nivernes dükü ona kendi eliyle taç giydirmişti. Ne konvansiyon, ne 16. Louis'nin ölümü, ne Napolyon, ne Bourbonların dönüşü, hiçbir şey bu taç giyme olayının hatırasını silememişti. Nevers dükü o yüzyılın en büyük adamıydı onun için. Ne sevimli bir asılzadeydi. Mavi kordonu da ona ne kadar yaraşıyordu derdi. Bay Guy Norman'ın gözünde 2. Katerina Polonya'nın parçalanmasındaki suçunu Bestuchev'den altın iksirinin sırrını 3000 rubleye satın alarak tamir etmişti. Bunun üzerine Bay Guy Norman canlanıyor, altın iksiri diye haykırıyordu. Bestuchev'in sarı boyası, General Lamotte'un damlaları. 18. yüzyılda 15 gramlık şişesi 1 louis altınına satılıyordu bunlar. Aşk felaketlerine karşı en büyük ilaç, Venüs'e karşı birebirdi. 15. Louis Papa'ya bundan 200 şişe göndermişti. Altın iksirinin demir perklorüründen başka bir şey olmadığı kendisine söylense fena halde öfkelenir, zıvanadan çıkardı. Bay Guy Norman Bourbonlara hayrandı. 1789'dan nefret ederdi. Durmadan terörden nasıl kurtulduğunu, kafasını kesilmekten kurtarmak için ne kadar neşeli, akıllı davranması gerektiğini anlatırdı. Onun yanında gençler cumhuriyeti övmeye kalkışırlarsa mosmor kesilir, bayılacak derecede öfkelenirdi. Bazen yaşının 90 olduğunu ima eder, umarım ki ikinci defa 93'ü görmem derdi. Bazen de 100 yıl yaşamak istediğini söylerdi. 5. Basque ve Nicolette. Bir takım görüşleri vardı. İşte bir tanesi. Bir erkek kadınlara çılgınca aşıksa, pek aldırış etmediği, çirkin, hırçın bir karısı varsa, birçok hakları olan, kanunun tepesine tünemiş, gereğince kıskanç meşru bir karısı, ondan yakayı kurtarmak, rahat etmek için bir tek çaresi vardır. O da kesesini karısına teslim etmek. Bu feragat ona özgürlüğünü kazandırır. O zaman kadın oyalanır, kendini paranın idaresine kaptırır, parmakları pas tutar, yarıcıları yetiştirmeye, çiftçileri yola koymaya başlar, dava vekillerini toplar, noterlere başkanlık eder, köy noterlerine uzun uzun nutuk çeker, adliyecileri ziyaret eder, davaları takip eder, kira kontratlarını yazar, sözleşmeleri yazdırır, kendini her şeye hakim görür, satar, alır, düzenler, durmadan emirler verir, vaat eder, uzlaşır, sözleşme imzalar, sözleşme fesheder, razı olur, ihale eder, iade eder, düzeltir, bozar, para biriktirir, israf eder, hatalar yapar, kendine göre büyük mutluluklardır bunlar, onu avutur. Kocası onu ihmal ederken o da kocasını iflas etmek mutluluğuna nail eder. Bu görüşü Bay Guy Norman kendisi uygulamıştı. Bu da onun başına gelen sıkıntıyı doğurmuştu. Karısı, ikincisi, servetini o şekilde idare etmişti ki Bay Guy Norman'a günün birinde dul kaldığı zaman hemen hepsini kaydı hayat şartıyla, faize yatırmak suretiyle kıt kanaat geçinecek bir şey kalmıştı. Dörtte üçü kendisiyle birlikte tükenecek olan 15 bin frank kadar bir gelirdi bu. Hiç tereddüt etmemişti. Arkasından miras bırakmak tasasında değildi. Zaten aile miraslarının başına gelenleri görmüştü. Mesela milli servet olmuşlardı bunlar. Hazine borcu haline gelen üçte birlerin değişikliklere uğradığını görmüştü. Devletten alacaklı olanların yazıldığı listeye de pek güveni yoktu. Bütün bunlar Ken Campua sokağı dalaveresi derdi. Dipnot, Rejans devrinde 1716'da İskoçyalı Law Bankası'nı bu sokakta kurmuştu. Yolsuz hareketleriyle bankayı batırmış, halkı zarara sokmuş, kaçmıştı. Dediğimiz gibi Fi du Calvaire sokağındaki ev kendi malıydı. İki hizmetçisi vardı. Biri erkek, biri dişi. Yanına bir hizmetçi aldığı zaman ona yeni bir ad verirdi. Erkeklere eyaletlerin adını takardı. Nimua, Kontua, Poitevin, Picar. Son uşağı 55 yaşında, bitkin, yorgun, nefes darlığına uğramış, şişman bir adamdı. 20 adım koşacak hali yoktu. Ama Bayonne'da dünyaya gelmiş olduğundan Bay Guy Norman ona Basque adını vermişti. Hizmetçi kadınlara gelince hepsinin adı onun evinde Nicolette'ti. İleride göreceğimiz Manyon'un adı bile. Bir gün azametli bir ahçı kadın, mesleğinin en ustalarından, üstün kapıcılar şeceresinden bir kadın ona başvurdu. Bay Guy Norman, aylık ne istiyorsun diye sordu, 30 frank. Adın nedir? Olympi. 50 frank alacaksın, adın Nicolette olacak. 6. Manyon kadınla iki çocuğu burada biraz görünüyor. Guy Norman'da acı kendini öfkeyle gösterirdi. Umutsuzluğa düşünce müthiş kızardı. Türlü ön yargıya kapılır, türlü aşırı harekette bulunurdu. Dış görünüşünü, iç memnunluğunu teşkil eden şeylerden biri de daha önce belirttiğimiz gibi çapkın olarak kalması, olanca kuvvetiyle de böyle görünmesiydi. O buna şahane bir şöhret diyordu. Bu şahane şöhret bazen ona pek garip nimetler getiriyordu. Bir gün evine bir av sepetinin içinde yeni doğmuş, toplu, avaz avaz bağıran, güzelce kundaklanmış, istiridye gibi bir oğlan çocuk getirdiler. 6 ay önce kovulan bir hizmetçi kadın çocuğun ondan olduğunu iddia ediyordu. Guy Norman o tarihte rahat rahat 90 yaşını sürüyordu. Çevresindekiler iğrenerek öfkelendiler, yaygaralar kopardılar. Bu küstah kadın buna kimi inandıracağını sanıyordu acaba? Ne cüret, ne iğrenç bir iftira. Guy Norman'a gelince o hiç öfkelenmedi. İftira ile iftihar eden bir adamcağız gibi sevimli bir gülümsemeyle kundağa baktı. İyi ama ne oluyor, nedir, ne var, ortada ne var? Hepiniz pek şaştınız. Gerçekten cahil insanlar gibisiniz. 9. Charles'ın piçi, Angulem dükü 85 yaşındayken 15 yaşında geveze bir kızla evlenmişti. Bordo başpiskoposu Surdi, kardinalinin kardeşi Alluy Markisi, Verginal'in, Başkan Jacquet'in hanımının hizmetçisinden bir oğlu oldu. Bu gerçek aşk çocuğu sonradan Malta Şövalyesi, askeri şura üyesi oldu. Bu yüzyılın büyük adamlarından biri olan Tarabo rahibi 87 yaşında bir adamın oğludur. Bunlar pek olağan işlerdir.